Merhaba sevgili izleyenler. Bu hafta da Çocuk ve Aile programı ile karşınızdayız. Hatırlarsanız geçen hafta da duyurusunu yapmış olduğumuz üzere hepimizin yakından takip ettiği, sohbetlerinden istifade ettiğimiz Nurettin Yıldız hocamız bizlerle birlikte olacaktı. Ve bizleri kırmadı. Allah razı olsun hocam, teşrif ettiğiniz programımıza. Hoş geldiniz öncelikle. Ve aynı zamanda Minik İstikballer Kreş kurucularından Özcan Bey de her hafta olduğu üzere bu hafta da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz sizler de. Hocam öncelikle sorularıma Sosyal Doku Derneği ile başlamak istiyorum. Çocuklara yönelik yaptığınız çalışmalar var. Biraz önce de konuşmuştuk. Evet. Biraz bahsederseniz.
Sosyal Doku Derneği İstanbul'da faaliyet yapıyor. Branşlı bir çalışma yapıyor. Ciddi bir branşlı çalışma yapıyor. Çocukların 10 yaşından 22 yaşına kadar olan süreçlerinde hizmet ediyor. Ve özellikle çocuklarımızın Türkçe matematik zekası olanların, eşit ağırlık denen zeka üzerinden olan çocuklar için çalışma yapıyor. Çalışmasında da hukuk eğitimini hedefleyecek kapasiteli genç yetiştirmeye çalışıyor bütün projeleri. Çok az sayıda ama ağır eğitimli bir çalışma yapıyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Her yıl en fazla 21 tane genç çalışma planına alınıyor. Devletin okullarında o gençler okumaya devam ediyorlar. Ama dernek onları himayesine alıyor, destekliyor. Eğitimlerini yönlendiriyor. Okuldan elde edemeyecekleri eğitimi onlara fazladan sağlıyor. Bu arada da imanları ve ahlakları açısından da ray üzerinde olmaları sağlanıyor. Yani asıl maksat da bu zaten. Şu ana kadarki çalışmalarda çocuklara verilen yön, liseyi bitirdiğinizde bir üniversite dershanesine gitmeden hemen soluğu hukuk fakültesinde alacaksınız diye hazırlanıyorlar. O şekilde de gerçekleşiyor. Yani hukukçu olmaları isteniyor. Branşlı bir çalışma yaptığımız için sağa sola böyle çok etrafa yayılmış bir çalışma değil. Yani böyle gökten yağan yağmur gibi tarlayı, bahçeyi, sokağı ıslatıyor. Öyle değil Sosyal Doku Derneği. Az insan üzerinde kaliteli proje çalışması yapılıyor. 15. senesinde çok kesif noktalarda iyi sonuçlar alındı. Bence gündeme gelmesi gereken ya da 15 sene üzerine ne elde ettiniz sorusuna verilecek cevap, 15 sene üzerine şunu gördük ki her şeyi yapmak için yola çıkan çok şey yapamıyor aslında. Şu işi yapacağım deyip de basit bir iş bile olsa onu iyi yapıyor insan. Yani uzmanlaşmak gerekiyor. Bir de şu var ortada, özellikle insanla uğraşınca insan üzerinde uğraşanların çok ihlaslı çalışmaları lazım. Böyle para vererek, işte ünvanlar kullanılarak yapılan çalışmalar da bir bereket getirmiyor.
Yani fedakarlık şart değil mi hocam?
Yani fedakar olacak ve Allah için yapacak. Karşılığını Allah'tan bekleyecek. Kuldan bekleyenler çok basit değerler bekliyorlar. Mesela Sosyal Doku'da yüzlerce genç gelip geçti. Belki binlerce şu ana kadar. Her biri yani önemli noktalarda bulunmaya başladılar. Bütün bu çalışmaları yapan ya bir senelik evli, ya iki senelik evli, ya da daha henüz evli değil, nişanlı. Ama işte 15 günlük evliliğine rağmen 10 tane talebeyi alıp dağa kampa çıkmış, geziye çıkmış. Musab bin Ümeyr'e özenmiş gençler hepsi. Onların o çalışmasına da Allah bereket veriyor. Yani kucağında bir aylık bebekleriyle eşi bir kampa, kocası bir kampa giden gençleri görünce çok duygulanıyorum. O zaman içimden geçiyor ki yani dedesi İbrahim Aleyhisselam'ın topraklarını bırakıp Yesrib'e giden Musab bin Ümeyr'e verdiği bereketi Allah demek ki böyle gençlere veriyor. ve kolunda saat 8'den 2.30'a kadar ders okutacak. Ondan sonra talebeleri de dev mücahitler olacak. Bunlar masa üzerinde hayaller hepsi. Sosyal dokuda özellikle gençler böyle aktif çalışıyorlar. Mesela üniversite mezunu, hukuk fakültesi mezunu, hakimlik imtihanına hazırlanan birisi, bakıyorsun 10 yaşında bir çocuğun nazıyla uğraşıyor. Sabaha kadar onunla ilgileniyor. Akşama kadar ilgileniyor. Yani onun bulunduğu konum herkesin peşinde dolaştığı bir konum. İşte hakim olacak, savcı olacak hazırlanıyor. Ama o bir kampta bir Müslümanın babasını anasını tanımadığı bir çocukla uğraşıyor.
Bir ona abilik yapıyor. Onun ihtiyacını, o esnadaki sıkıntısını gidermiyor.
Aynen öyle. Bu da meleklerin hoşuna giden şeyler işte. Melekler böyle kendileri ücretsiz çalıştıkları için, ücretsiz çalışanlar, kendilerini insana ve Allah'a adamış olanlar, insanlar Allah'a kul olsun diye geceyi gündüzü birbirine katanlar meleklerin hoşuna gidiyor. Onlara dua ediyorlar. Onlar bereketli sonuçlar elde ediyorlar. Böyle olmasını istiyoruz. İnşallah da böyle devam eder İnşallah. Diye umut ediyoruz.
Allah çalışmalarınıza bereket versin.
Amin.
Bu çalışmalar, Amin. Örnek çalışmalarla inşallah toplumumuza yayılır. Çünkü biraz önceki söylediğiniz kısım çok önemli. Müslümanlar belli bir sahada, belli bir çalışmalarda branşlaşmaları, uzmanlaşmaları gerekiyor. Eğer yaptığımız çalışma her şeyi yapalım dediğimiz zaman, sosyal faaliyetlerimizi vesairelerimizi yaygınlaştıran diye çalıştığımız zaman orada eksik kalıyoruz veya sıkıntı yaşayabiliyoruz. Dediğiniz noktada inşallah bu çalışmalar bu şekilde İslam'ın, ümmetin bilinçli bir şekilde yapacağı çalışmalar noktasına ulaşır.
İnşallah. İnşallah. Yani biz heyecanla, ihlasla çalışacağız. Kısa sonuçlarla ilgilenmeyeceğiz. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela 5. senesinde peygamberliğinin şöyle bir kuş bakışı Mekke'de seyredilseydi o ve ashab-ı kiram ve şimdi bir sosyal yorum yapın bakalım denseydi, hiç kimse 23. senesinde faizi, ekonominizi ayağımın altına alıyorum diyebileceğini tahmin edebilir miydi? Bunu söyleseydi birisi hayal kuruyorsun denirdi. 23. senesinde ama ne oldu? O zamanki ekonominin simgesi olan faiz için ayağımın altına alıyorum dedi. Evet. Ve bundan sonra budur dedi. Bu neyi gösteriyor? Siz Allah'ın alemlere rahmet için seçtiği bir peygamber bile olsanız, Cebrail aleyhisselam yanı başınızda arkadaşınız gibi dolaşıyor olsa, milyarlarca melek peşinizden sizi gölge gibi izliyor olacak olsa bile, 5 sene, 10 sene, 20 sene çok küçük rakamlar. Çok küçük. Öyle bir vakıf kurup açılış töreni yapıp bu açılış töreninde kararlar verip 20 günde, 25 günde sonuçlar almak, 10 senede sonuçlar almak kağıt üzerinde. Bunlar seçim propagandaları gibi şeyler hepsi. Aynı şekilde işte 3 ay içinde bir eş, bir öbür eşle anlaşıyorlar, evleniyorlar. Evlenince bir sene sonra çocukları oluyor. 3 sene sonra sünnet ettiriyorlar. 5 sene sonra okula gönderiyorlar. 10 sene sonra da o çocuk vatan kurtarıyor. Oho! Bunun
çizgi kurtarmak bu kadar kolay değil değil mi?
Yani böyle bir filmi çekilse bu kadar çabuk olmaz bu işin. Fatih'in filmini çevirmek bile 2 ayda olmuyor. Yani İstanbul'un fethine dair bir film çevirsen bile ciddi bir film olması seneleri, onun stüdyo çalışması kaç sene sürüyor. Fatih'in, Fethi'nin filmi yıllar sürer de kendisi öyle bir ana baba evlendi de öyle değil.
Ta Osmanlı'ya, daha gerisinde Peygamber Efendimiz'e dayanıyor değil mi efendim?
Hayır kardeşim, önce sen bir defa İstanbul'un fethini o çadırda ayağını Musaf'a doğru uzatmayan adama kadar taşıyacaksın. İstanbul'un fethi o çadırda başlamıştı.
Değil mi?
O çadırda gelip de ondan sonra Edeb Ali'nin önünde oturup şeriat terbiyesi gördüğü zaman Fatih'in tohumu atılmıştı. O zaman Fatih ana rahmine düşmüştü. Edirne'ye geldiğinde oyunun son sahneleriydi onlar. Biz tabi beşer olarak çabuk istiyoruz ve hep oyunun son sahnesini arıyoruz. Son sahnesi nerede? Çabuk bitsin bu film.
Hocam bir de hele son devirde tabi herkes olayı şahıslara indirgeyerek hep o şahısların belli bir başarıyı yakalamasına endeksliyorlar. Halbuki biz başarı için değil, biz vazifemizi yerine getirmekle mükellefiz. Yani herhangi bir şekilde zafere endekslenmek değil, amaç gayeye matuf olması lazım. Biz İslam'ın bize emrettiği çalışma, emri bil maruf, cihat faaliyetleri neyse biz bunları yapıp bunların mücadelesini sergilemeyiz.
Bu da güzel bir örnek, müsaade ederseniz ben zikretmek istiyorum. Şimdi ashab-ı kiramdan Halid bin Velid'i biliyoruz radıyallahu anh. Yani Allah'ın kılıcı ya, böyle çıkmış meydana. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde 2 senede 14 savaş yürütmüş. Yani 14 savaş yürüttüğü yerde şimdi Yemen, Suudi Arabistan, Bahreyn, Arap Emirlikleri, yani 7-8 tane ülke var şu anda ya. 7-8 ülke var o topraklarda.
Değil mi hocam?
Zannediyorum, tam unutmuyorsam 11 bin kilometre mine tutuyor at üstünde yürüdüğü yerler. Şimdi Halid bin Velid böyle bir adam. Yani kılıç, Allah çıkarmış kınından bunu, salmış şirkin üstüne. Hatta Ebu Bekir'e diyorlar ki radıyallahu anh, ya Medine'yi çok boş bıraktı. Ve bu müşrikler de fena azdılar. Yani çok durum kötü. Allah'ın da Halid'i var diyor da. Yani o kadar böyle güven vermiş. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ettiği gün hemen göreve seçiliyor, beyat ediliyor. O gün Halid İbni Velid'i görevden almış. İslam orduları başkumandanı. Çok enteresan, yani Yermük Savaşı'nı yürütüyor o gün Halid bin Velid. Deyim yerindeyse Roma İmparatorluğu'nun beli kırılıyor. Ve savaş içinde. Savaş yürüyor. İşte birkaç saat sonra zafer gelecek. Halid İbni Velid başkumandan eline bir mektup geliyor Ömer'den. Bu mektup sana geldiği an hangi görevdeysen hemen filancaya görevi teslim et, sen de er olarak hizmete devam et diyor. Yani bu yapılır bir şey mi cephede bir adama? Ve Halid bin Velid'in derdi Allah rızası. Çağırıyor adamı, sana verdi Ömer görevi diyor. Kimse bir şey anlamasın, ben abdese gidiyorum gibi, sen işte devam et diye, yani özetliyorum ben. Herkes tabii Ömer'in yaptığına bir itiraz da edemiyorlar. Ama sonunda anlaşılıyor ki Ömer ilan ediyor bu gerçeği. Bu zaferleri herkes Halid'den biliyor. Halbuki Allah'tan geliyor. Halid Allah'ın kılıcı. Olmaz Halid, olur filan. Olur Sa'd bin Ebi Vakkas, öyle oldu nitekim. Yani insanlar şahsı putlaştırmaya başlayınca Ömer'in dikkatini çekiyor bu. Allah'tan bilinmesi gereken şeyler şahıstan biliniyor. Ömer tabi basiretli bir insan, hemen geri alıyor ve Halid yatağında vefat ediyor bildiğimiz gibi.
Bir de yani, hocam buradaki söylediğin, son söylediğin husus da çok önemli. Allah-u Teala'nın nasibi, buradaki tahsis etmiş olduğu nasip de çok önemli. O kadar savaş alanlarında mücadele etmiş, yalın kılıç savaşmış bir mücahit ve mükemmel bir komutan, ama Allah Teala ona yatağında ölmeyi nasip ediyor. Yani illa şehitlik onun da arzusuydu muhakkak ki.
Ama yatağında da şehit olarak öldü. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Samimi istiyorsan yatağında da şehit ölürsün. Yani yatakta ölmek sorun değil. Nasıl ölmek önemli. Zaten ölürken Halid İbni Velid'in meşhur bir sözü var. Korkaklara ölüm olsun diyor. Ben bu kadar savaştım, şimdi yatakta mı öleceğim böyle diyor. Evet, yani çok müthiş bir şekilde. Demek ki hala o cephelerde, kaderinde yatakta ölmek varmış. Ama biiznillah o arzu ettiği, vücudu yara bereler içerisindeki Halid olarak biiznillah şehit, yani şehit haliyle Rabbine gitmiştir o.
İnşallah.
İnşallah.
Hocam konumuzla alakalı bir giriş yapmak istiyoruz inşallah. Bu noktada çalışmalarınızda, biz videolarınızda izlediğimiz çalışmalarda, sizden bize ulaşan mesajlarda gördüğümüz en önemli noktalardan bir tanesi Müslümanların inancını şuurlu bir şekilde yaşamaları. Yani yaşadığımız toplum itibariyle İslam'ı anlamış gibi gözüküyoruz ama sadece anlamış gibi gözükme noktasında kalıyoruz. Biz şuurlu bir Müslüman nasıl olmalı? Bir şuurlu bir Müslüman nasıl hareket etmeli? Nasıl yaşamalı? Bu noktada bir kısaca bir giriş istiyoruz sizden.
Şimdi şuuru bir anlatacak olursak, şuurla kastımız alim filan demek değil.
Kesinlikle.
Eğer şuurla alim olmayı, hafız olmayı, müftü olmayı, imam olmayı, hoca olmayı kastediyorsak, Çanakkale şuursuzlar diyarıdır. Evet. Yani Çanakkale'de on binlerce değil, yüz binlerce insan alim filan değillerdi. Üç tane, beş tane belki işlerinde alim vardı. Çoğu namazı kılmak için Fatiha ve kısa sureden başka bir şey bilmeyen insanlardı. Dolayısıyla şuuru, şuur kelimesi bilgili anlamında değil. Şuur, yaptığının idrakinde olan, ne yaptığını bilerek yapan, neye inandığını bilerek insan anlamında kullanmamız gerekiyor şuuru. Dolayısıyla şuurlu Müslüman, alim Müslüman değil. Şuurlu Müslüman, Müslümanlığının idrakinde olan, neden Müslüman olduğunu bilen insandır. Biz şuurluluğu bir sertifikayla belgeleyemeyiz. Mesela filanca Müslümanın araba kullanıp kullanamayacağını belgeleyebilirsin. Ama şuurlu Müslüman belgesi diye bir belge veremezsin. Çünkü şuur Müslümanın pratiğinde ortaya çıkar. Yani Müslüman hayata atıldığında şuuru ortaya çıkar. Mesela Müslüman evlenir. Evlenirken şuuru ortaya çıkar.
Evet, o videomuzu da incelemiştik hocam. Gerçekten evlilik aşamasında pek çok imtihandan geçiyor Müslüman. Nişanda, nikahta, alışverişte her aşamasında bir imtihan var. O noktadan da bahsedebiliriz.
Şöyle örneklendirelim mesela. Şimdi Müslümana dünyada kalmak istiyor musun diye sorsan, ne işin var dünyada? Herkes fani. Nerede kalmak istiyorsun? Cennette. Ne kadar kalmak istiyorsun? Sonu olur mu cennetin? Girdik çıkmayacağız daha. Yani ebedi kalmak istiyorsun. Güzel. Şimdi ebedi cennette kalmak istiyorsun. 20 yaşındasın. 25 yaşındasın. Veya bir yaştasın yani. Şimdi Allah sana 70 sene daha ömür verecek. Hayatının çok önemli bir bölümünü, seni iyi veya kötü yapacak bir olayı, özellikle sende en çok etki edecek karar olan evliliği kararlaştırıyorsun. Şimdi evliliği kararlaştırıyorsun. Sorulduğunda ebedi hayat istiyorum ben. Dünya 3 gün diyorsun. Dünya 3 gün. Dünya 3 gün dediğin gerçek var. Cennet ebedi dediğin gerçek var. İstediğim cennettir diyorsun. Ama eş adayını seçerken 3 gün sonra buruşacağını bile bile güzelliği tercih ediyorsun. Mal bir günde yok olacağını bile bile malı tercih ediyorsun. Yarın çıkarılacağını bildiğin halde filan damat gömleği olmasa olmaz diyorsun. Filan gelin kıyafeti olmasa olmaz diyorsun.
Şu kadar eşya olmasa olmaz diyorsun.
Bunlar belki gavurluk işareti değil. Böyle yapan gavurdur diyemeyiz. Dinden çıktı diyemeyiz. Ama şuurlu Müslüman diye bir Müslüman ayrımı yapıyorsan sen, filancaları sıradan, onlar bunlar bakma Müslüman olduklarına, bunlar sıradan Müslüman. Asıl Müslüman biz, şuurlu Müslüman, biz sıradan değiliz. Biz Filistin'le ilgileniriz, Çeçenistan'la ilgileniriz. Birleşmiş Milletler ne demektir bunu biliriz biz. Ciddi Müslümanız diyorsan, bu ciddiyeti Birleşmiş Milletleri tenkit ederken, Yahudi'yi tenkit ederken, Çeçenistan'da zulmedeni tenkit ederken, Türkiye'deki faizci kapitalist düzeni tenkit ederken kullandığın üslubu, yani şuurluyum dediğin üslubu, senin zevkine dokunduğu zaman bu kapitalizm, bu liberalizm seni de yakaladığı zaman düğünde görmeliyim ben.
Aynen.
Ben onu düğünde göremiyorum. Niye göremiyorsun? Niye ben seni düğünde böyle bulam? Hayatta bir defa düğünü. İsrail'de bir defa Filistin işgal etti zaten. Her gün işgal etmiyor. Onun düğünü de Filistin işgal ettiği gündü. Yani her şey bir defalığına, bir atımlıktır bu dünya zaten. Allah da 5-10 düğün yapın, bir tanesini benim için yaparsınız demiyor herhalde. Düğünde görmeliyim. Gece yattım, 10 saat uyudum, zaten yatakta dönmeye başladım. Ezan da okundu, kalkıyorum. O zaman kalkmak kolay. Geç yattım, uykuya doymadım ama ezan okundu. Şuur şimdi belli olmalı. Şuur belli olmalı. Sofraya oturdum. Şuurlu Müslüman sofrada belli olacak. Nasıl belli olacak? Yiyeceklerin bir tanesine bakıyorum. Bu doktorların yenmesi sağlığa zararlı dediği şey. Buna şeriatım da benim zararlı diyor. Şeriat ne diyor? Tıbbın sana yasakladığı şeyi sofrana koymayacaksın diyor. Koymayacaksın o zaman. Bunu çocuklar çok istiyor. Zaten şeytan da bir kılıf getirerek her şeyi karşına çıkar. Ya çocuk isteyecek, ya komşular isteyecek, ya bir defalığına canım isteyecek. Şuurlu Müslüman, risk halinde imanı devreye giren Müslümandır. Ne gibi? Yani bir araç kullanıyorum ben. Bu araç 300 kilometre sürat yapıyor. Çok müthiş. Her şey güzel. Bir eksiği var. Frene basınca freni tutmuyor. Bu ölüm makinesi o zaman. Araç değil ki bu. Beni ölümden başka hiçbir yere götürmüyor. Araç dediğin, git dediğim zaman gider. Frene basınca dur dediğim için duracak olan araçtır.
Yani hocam sizin söylediğinizden şunu anlıyoruz. Müslüman sadece belli bir alanda değil, her alanda, yaşamının her anında İslami bir bakış açısına, Müslümanca bir bakış açısına sahip olmalı.
Elbette.
Yani işine geldiği zaman Müslüman, işine gelmediği zaman liberal veya...
Ona münafık denir.
Olmamalı.
Ona münafık. Peygamberin arkasında öğle namazı kılıyor olsa bile dindeki onun adı münafıktır.
İnşallah.
Böyle ki namazı peygamberin arkasında kılsın.
Hocam özür dilerim. Sohbetiniz çok güzel ilerliyor. Vakit hızlı geçiyor ama bir ara verip ondan sonra inşallah devam edelim.
Buyurun, söz sizin. Buyurun.